Herkese merhaba. Bir süredir modern sanat üzerine bir podcast serisi hazırlamayı düşünüyordum. Normalde empresyonistlerden başlamak gerek ama ben istediğim akımdan başlamak istiyorum. O nedenle bugün konum dadaizm ve vakit kalırsa da işte biraz sürrealizme girmeyi düşünüyorum. Bugün bir konuğum var. Konuyla gerçekten ilgili, hatta birçok işinde dadaizmin o absürtlüğü sezilen Bülent Usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. MoMA ya da Tate Gallery küratörlerine ulaşamayınca beni çağırdınız diye tahmin ediyorum Bülent Bey. Hayır canım, ne münasebet. İlk sizi çağıracaktım ki çağırdım gerçekten. Yani size ulaşamasaydım ikinci tercih olarak o küratörlere şey diyecektim. Neyse, şimdi direkt konuya girelim diyorum. Birkaç kelimeyle anlatın desem. Nedir bu dadaizm? Dadaizm bir sanat akımıdır ve bir sanat akımı birkaç kelimeyle anlatılmaz Bülent Bey. Önce akımın hangi dönemde, hangi koşullarda ve neden ortaya çıktığını bilmek gerek. Tate modelden birine mi ulaşsaydım, ne yapsaydım? Peki öyle başlayın o zaman Sayın Usta, öyle başlayın. İstediğiniz gibi başlayın. Anlaştığımıza sevindim. Olay şöyle, dadaizm Zürih'te senin de aslında çok sevdiğin bir kabarede ortaya çıktı. Kabare Voltaire. Neden Zürih? Şundan. Savaş dönemi birçok sanatçı ülkelerinden kaçıp tarafsız İsviçre'ye geliyor. Buluşma yerleri de Kabare Voltaire oluyor. Şiir okuyanlar, resimlerini getirip sergileyenler, daha önce hiç yapılmamış şovlar var. Kabarenin önünde kuyruklar oluşuyor. Romanya'da savaştan kaçan ya da ne bileyim belki bedellik bekleyen Tristan Sara, Alman yazar ve şair Hugo Ball'a kadar herkes orada. Kabare sahnesinde değişik deneysel performanslar sahneleniyor. İzleyenler de çoğunca laf atıyor, katılıyor, sahneye çıkanlar var. Dördüncü duvarın olmadığı işler yapılıyor ve herkese atarlılar. Savaşa, burjuvaya, siyasete herkese atarlılar, herkese laf sokuyorlar. Çarşı grubunun sanatsal ayağı gibi bir şey yani. Şimdi burada araya gireyim müsaade ederseniz. Modern sanat geleneksele karşı çıkmıştı. Dada'nın farkı sadece geleneksele değil de böyle her şeye mi karşı olmaları? Evet, aslında sanata bile karşı olduklarını söyleyebiliriz. Tristan Sara bunu şöyle açıklıyor. Prensip olarak prensiplere karşıyım. Peki bu dada kelimesi nasıl ortaya çıktı Sayın Usta? Biraz da artık dadaizme gelsek mi lütfen? Çok sabırsızsın, hep öyleydin. Dada Fransızca bir sözcükten rastgele seçilen bir kelime. Hugo Ball ve Tristan Sara kabaredeki dansçı bir kıza isim bulmak için rastgele şekilde ellerinde bir bıçakla sözlüğün bir sayfasına böyle daldırıyorlar bıçağı, açıyorlar orayı. Oradan da o sayfadan da gelişigüzel bir kelime seçiyorlar. Bu da dada. Fransızca tahta at demek. Rusça'da ve Romancı'da çifte evet, dada gibi düşün. Çifte evet anlamına geliyor. Neyse, kısaca bu kelimeyi beğeniyorlar. Anlamsızlık için de güzel bir kelime aslında. Bu dada dada dada diye düşünürseniz. Ve bu kelimeyi seçiyorlar.
Dada, nom masculin, linguistique. Terme enfantin ou plaisant dont on se sert pour désigner un cheval.
Peki ya akım Sayın Usta, biraz oraya gelsek. Tamam geliyorum. Kabarede yaptıkları işlerde, tartışmalarında, şiirlerinde dilin yıkıma uğratılmasını benimsiyorlar. Bu açıdan da, yani bu noktada da eylem aracı olarak aslında şoku seçiyorlar, skandalı seçiyorlar. Orada sahnede gösterilen o dönemde birçok şey aslında geleneksel diyeyim ya da ahlaki diyeyim değerlere göre skandal sayılacak şeyler. O dönemlerde akımlar manifestolarıyla başlıyor. 1916'da da işte tam bu dadaizmin çıkışı, Hugo Ball'ın dadaizm manifestosunu okuyarak ve yayınlayarak ortaya koymasıyla başlıyor. Bunu kağıttan okumam gerekecek. Bir saniye. Evet, burada. Şöyle. Dada sanatta yeni bir eğilimdir. Şu ana dek kimsenin dada hakkında hiçbir şey bilmemesine ve yarın Zürih'te herkesin dada hakkında konuşacak olmasına bakılarak yeni olduğu anlaşılabilir. Dada sözcüğü sözcükten çıka gelmiştir. Son derece basit bir sözcüktür. Fransızca'da tahta at, Almanca'da hoşçakal, Romanca'da evet gerçekten anlamlarına gelen uluslararası bir sözcüktür. İnsan ebedi saadete nasıl kavuşur? Dada diyerek elbet. İnsan nasıl ünlü olur? Dada diyerek elbet. Ta ki delirene, bilincini yitirene kadar dada diyerek. İnsan gazetecilikten, solucanlardan ve hoş ve doğru şeylerden, at gözlüğü takmış, ahlakçı, Avrupalılaşmış ve kuvvetten düşmüş her şeyden nasıl kurtulur? Dada diyerek elbette. Tamam nasıl çıktı anladık. Peki neden çıktı? Neden o dönemdeki sanat enerjisi dadaya evrildi? Anlatayım. Aslında bu sanatçılar bilimi de takip ediyor. Sanat ve bilim hep birbirinden beslenerek gelişiyor. Ama savaşa engel olamamak ve savaşta kendi çağlarına göre bu futuristik denebilecekleri savaş makinalarının kullanımı bunu sanatçılara hayal kırıklığına uğratıyor. Kısacası savaş karşıtlığı olarak başlayıp savaşı besleyen bilim, sanat, edebiyat dahil her şeye karşıtlık olarak gelişiyor. Absürtlükler demiştin. Ne yapıyorlar mesela? Bir örnek verebilir misin? Nasıl absürtlüklerden bahsedebiliyoruz o sahnede yapılanlardan? Mesela Hugo Balls bir gece sahneye bir şaman kıyafetiyle çıkıyor. Şovunun adı Elephant Caravan ve saçma sapan kelimeleri arka arkaya sıralıyor. Horlakka horlakka Allahu hu Allahu hu Allahu hu Sosopatakka. Ve işte bunun gibi şeyler. Mesela şiirler şöyle yazılıyor. Gazeteden kelimeler seçiliyor. Bu kelimeler kesiliyor. Bir kavanoza atılıyor. Kavanozda karıştırılıyor. Ve gelişigüzel seçilip bir şiir yapılıyor. Pardon, bir şey diyeceğim. Ya bunu bilemedim. Ya tabirimi maruz görün ama hani usul usul ipediz gibi Bülent Bey, bu mu yorumunuz? Ya ben tabii şaka olsun diye şey ettim. Bu mu yani şakanız? Dinleyicilerimiz de şimdi buna gülüyorlar, öyle mi? Ya ortam çok ağır oldu o bakımdan. Hugo Ball'da çıkıp arada o kelimeleri şey edince bir sanat akımı doğuşunu anlatıyoruz burada. Gırgır yede şenlik verme anlatıyoruz. Şaka yapmanız gerekmiyor yani. Tamam, kızmayın Sayın Usta. Ortam gerilmesin. Ben de farkındayım. Çok güzel bir şaka olmadı. Şöyle sorayım. Bu akımda geleneksel sanat araçları neden kullanılmıyor? Şimdi eskimiş heykel ve resim gelenekleri bu doğaçlamalara açık değil. Açayım burayı. Öyle bakıyorsunuz çünkü. Dadaistler mesajlarını iletmek için yenilikçi yollar arıyor. Çünkü mesajları da yeni. Ne bakıyorlar? İşte kolaj, fotomontaj, nesne ya da malzeme konstrüksiyonu. Bu gibi tarzlar buluyorlar. Eserden çok arkasında yatan fikir öne çıkıyor. Dadaistler sanatın aslında yüceltildiği kadar önemli bir şey olmadığını, buna çok fazla değer verildiğini, esasında sadece göze hitap eden ve estetik değerler taşıyan şeylerin o kadar da önemli olmadığını savunuyorlar. Zürih'te çıktı ama dünyada birçok sanat merkezinde karşılığı oldu diyorsunuz Sayın Usta. Peki bu merkezlerdeki sanatçılardan, yani diğer Zürih'te olmayan merkezlerdeki sanatçılardan biraz bahsetmek ister misiniz? Evet, bu akım tüm dünyaya yayıldı. Akım öncülerinden biri de Marcel Duchamp. Gündelik hayattaki nesneleri seçiyor ve onlara başka şekilde bakmaya çalışıyor. Yeni bir anlam kazandırmaya çalışıyor. Çok önemli bir eseri var. Gündelik hayatta erkeklerin sıkça kullandığı bir nesne. Özellikle bira tüketilen günlerde pub'larda. Hatırladınız mı? Pisuvar desem, bravo pisuvar. O zaman biraz da Marcel Duchamp'dan devam edelim. Duchamp aslen Fransız bir ressam. New York'a geliyor. Sanat yaşamına, bundan sonraki sanat yaşamına orada devam ediyor. Bir gün bu Avrupa dadıcıların çıkarttığı bir dergi eline geçiyor. Acayip beğeniyor, gülerek okuyor, hayran kalıyor ve bu akıma kendini çok yakın hissediyor. Bir de o dönemde 1917 yılında Bağımsız Sanatçılar adında bir dernek kuruluyor. Marcel Duchamp da bunların kurucularından biri. Dernek kuruluşunun hemen ardından jüri yok, ödül yok mottosuyla bir sergi düzenleyeceğini duyuruyor. Jüri yok, ödül yok. Bu serginin bildiri afişinde de gönderilen tüm sanat eserlerinin herhangi bir jüri değerlendirmesine tabi olmayacağını, işte yollayan kişilerin daha doğrusu isimlerine göre alfabetik sırayla eserlerin sergileneceği söyleniyor. Ve buna ciddi bir başvuru oluyor. Amerika genelinde 1235 sanatçı böyle 2000'den fazla bir eserle başvuruyor ve tüm eserler sergiye kabul ediliyor biri hariç. Bu eserin adı Fountain ve bu eseri yapan da aslında Marcel Duchamp. Evet, bildiğiniz pisuvar. Şimdi Duchamp sergiye göndereceği eseri şöyle seçiyor. İşte tuvalet malzemeleri satan bir dükkana gidiyor. Burada bir tane pisuvar görüyor ve bunu alıyor. Üzerine de R.Mut yazıp, yani bir rumuz olarak R.Mut 2T ile yazıyor. Ve bunu sergiye katılmak üzere yolluyor. Sergide de şöyle bir şey var. 6 dolar veren herkesin eseri, yani 6 dolar da vermek gerekiyor. 6 dolarını da yatırıyor. Sergiye bunu R.Mut rumuzuyla yolluyor. Şimdi ne yaptı? Bir tane pisuar aldı. Sadece imza attı ve adını Fountain olarak koydu ve sergiye yolladı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Sergi komitesi verdiği sözü tutmuyor. Çünkü buna bakıyorlar ve bunun bir sanat eseri olmadığına kanaat getiriyor. Sergi komitesi sergilenemeyeceğini söylüyor ve geri çeviriyor ve 6 dolarını da muta vereceğini ilan ediyor. Duchamp da sanki eseri kendi yollamamış gibi savunuyor. Söz verdik, eseri sergileyeceğiz diyor. Oradakilerle tartışıyor. Ve Bağımsız Sanatçılar Derneği'nin bu yönetim kurulundaki kurucusu oldu. Dernekten istifa ediyor. Daha sonra New York'ta da dadaistler toplanarak Bağımsız Sanatçılar Derneği'ni ekşi sözlük, linç ekibi gibi yerin dibine sokuyor. New York'ta da işlerin Blind Man, The Blind Man adlı bir dergisi de var, onu çıkartıyorlar. Orada Fountain'ın neden bir sanat eseri olduğunu şu üç ana argümanla açıklıyorlar. Diyorlar ki 1. Objenin seçimi başlı başına yaratıcı bir süreçtir. 2. Obje işe yarar özelliğinden koparıldığında bir sanat eseri haline gelir. 3. Objeye bir isim verip bir sanat galerisinde sergileyerek objeye yeni bir fikir ve bir anlam verilmiş olur. Bunu savunuyorlar. Teşekkürler Sayın Usta, çok mantıklıymış. Bir yerde okumuştum, Fountain'ın değeri yani daha sonra gerçeği yerine, çünkü o Duchamp'ın ilk yaptığı herhalde yok oldu, kayboldu, bir şey oldu. Ama daha sonra yerine yapılan 1 milyon 750 bin dolar değer biçilmiş. Şimdi tablo alıp eve götürseniz duvara falan asarsınız. Bunu ne yapacaksınız? Ya Bülent Bey, şöyle açıklayayım, yine bir komiklik geliyor gibi ama gelmesin. Bunu sergi salonundan çıkartamazsınız. Hele tuvalete koyarsanız 40 dolarlık bir pusuvar haline geri gelir. Aynı değerde tekrar olur. Bunun değeri sergi salonundadır. Bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Çünkü zaten bunun değeri arkasında yatan fikirdir, o malzeme değildir. Bir de tabii belirtmek gerek, bu hazır yapım bir iş. Yani birinin yaptığı hazır, ready made gibi bir ismi var bunun. Bunların sanat eseri sayılıp sayılmayacağı zaten ayrı bir tartışma konusu oluyor o dönemde. Hemen gireyim lütfen bu ready made kısmına. Yani daha başka birinin yaptığı bir şey ve siz buna bu açıdan bakıyorsunuz. Duchamp'ın eserinde olduğu gibi. Şimdi modern sanat galerilerinde de hep şöyle bir şey oluyor. Yani benim de dikkatimi çekiyor. Mesela orada bir sandalye var. Belki o güvenlikçinin oturacağı sandalye ama insanlar gidip bakıyor ona. Mesela bu bir sanat eseri mi diye. Ya da orada bir şey, yangın tüpü oluyor. Ona gidip bakılıyor. Yani onun sanat eseri olup olmadığı ile ilgili, oradaki her şeyin aslında bu gözle bakılıp bakılmaması gerektiği ile ilgili insanların kafası karışıyor. Mesela yere biri gözlüğünü bırakmış. Öyle bir şey okumuştum. İnsanlar "aa ne güzel" falan diye incelemişler. Bu ready made aslında biraz da işi şey yapıyor gibi geliyor bana. Neyse, çok da girmeyeceğim oraya. Çünkü kızgın oldunuz biraz. O kadar şey anlattık, bunu mu anladın gibi. Hemen değiştiriyorum. Ve şunu soruyorum. Dada'nın süresine baktığımızda aslında kısa süreli bir sanat akımı. Neden böyle oldu? Yani bir yerde biz ne yapıyoruz deyip mi bıraktılar, yoksa başka bir şey mi oldu? Şimdi hayır. Hiç de dediğin gibi olmadı. Biz ne yapıyoruz falan deyip bırakmadılar. Dada eserin bir kısmı sürrealizme kaydı. Dada çok güzel bir fikirdi. Dada sanatta yeni bir açılım yaratan bir şoktu, bir tokattı. İnsanları kendine getirdi. Ayrıca şunu da bakın sakın unutmayın. Sürrealizm, pop art, kavramsal sanat gibi hareketlerin temelleri aslında Dada ile atıldı. Peki, güzel açıkladınız ama neden bitti? Neden bitti Sayın Usta? Bunu söyleyin lütfen. Bunu söyleyin. Söyleyin Bülent Bey. Temel nedeni Dadaizmin bir fokusu olmaması. Sanat görüntüyle de ilgili biliyorsunuz. Dada'nın görüntüyü merkeze almaması, tamamen kaostan beslenmesi. Bu gibi şeyler programlı bir sanat yaratımını engelledi aslında. Dada akımının önemli kalemlerinden olan, yani yazarlarından, şairlerinden olan André Breton sürrealizme kaydı. Ve tabii az önce de açıkladım, o dönemlerde bir sanat akımı manifesto ile ilan ediliyordu. Ve André Breton da sürrealizmin manifestosunu okuyarak, ilan ederek sürrealizm akımına geçti. Ve birçok dadaist de Breton'u takip etti. Şimdi bir şey söyleyeyim Sayın Usta. Ben de aslında Breton'a katılıyorum. İçkili geceler, tribal bağırtılar, yani birçok olay dönüyor orada. Tamamen anlamsız materyaller, işte kavanozdan kelime seçip şiir falan. Burada yani Breton şey demiş olabilir. Başlarımdan gecemiz gündüzümüze karıştı. Yani sürekli içiyoruz, sabahlara kadar kabaredeyiz. Berduş'a döndük falan deyip. Değil mi? Yani böyle bir şekilde sizin bu açıklamanız aslında bir yere kadar doğru. Zira Dadaizmin kurucuları her şeye karşı oldukları için birbirlerine de karşılardı. Yani tamam, başta iyi dostluklar vardı ama sonra bakıyorsunuz, yani Sarayla Hugo Ball kavga etmiş, Breton, işte André Breton hepsiyle kavga etmiş. Yani herkesin tartıştığı bir ortam olmuş burada. Peki Sayın Usta, isterseniz sürrealizme geçmeyelim. Yani o manifestoya geçmeyelim, burada bırakalım. Ne dersiniz? Olur, bana uyar yani. Evet sayın dinleyici, bugünkü konuğum sevgili kendimdi. Dadaizm konusunu masaya yatırdım ve tıpkı bir dadaist gibi kendimle bile anlaşmazlığa düştüm. Bir sonraki podcast'te başka bir akımı belki yine kendimle tartışırım. Hoşça kalın.